Ayrım 5, sayfa 34. Anton Çehov, Menşikov'a yazdığı mektubunda Tolstoy'un ölmesinden korkuyorum. Bir defa hiçbir insanı onu sevdiğim kadar sevmedim. Sonra edebiyatta bir Tolstoy oldukça edebiyatçı olmak kolay, hoş bir şeydir. Hatta bir şey yapmadığınızı bilmek bile öyle pek korkunç bir gerçek sayılmaz. Çünkü Tolstoy herkes adına her şeyi yapar. Onun çalışması edebiyattan beklenen zevki, ümidi haklı gösterir. Üçüncü olarak da Tolstoy yerinde sapasağlam durur. Yetkisi büyüktür. O sağ oldukça edebiyatta yavan zevkler, her çeşit aşağılık, küstahça aldanacak hareketler, her türlü pürüzlü, kinci bencillikler uzakta, gölgede kalacaktır. Yalnız onun manevi yetkisi, edebiyat hareketleri adı verilen şeyi belli bir yükseklikte tutacak ölçütedir. Onsuz edebiyat, çobansız bir sürüye, içinden çıkılmaz bir karmaşıklığa dönerdi, diyor ve mektubunu Tolstoy hakkındaki fikirlerimi bitirmek için onun Ölümden Sonra Dirilme adlı eserinden söz açmalıyım. Ben bu eseri vakit buldukça bölüm bölüm değil, bir defada soluk almamasıya okudum. Bu eser üzerinde durmaya değer bir sanat eseridir, diyerek devam ediyor ve bu eserin sonu yok, olana ise son demek doğru değil. Gerçekten eserde realist sanatçı ile din adamı birbiriyle karışmış durumdadır. Eserdeki bu halde Tolstoy'un iki yönüyle sanatçı Tolstoy ve mistik Tolstoy olarak kalemi oynatmış olmasından ileri gelmektedir. 1891-1892 yıllarında Rusya'da büyük bir kıtlık oldu ve bu açlığa bir de kolera belası eklenmişti. Köylüler açlıktan ölüyorlardı. Tolstoy açlara yardım için kurulan hayır kurumlarından hiçbirine girmedi. Şu anda para toplayarak açları doyurmanın bir faydası yoktur. İş hayat şartlarını değiştirmektedir, diyordu ve ilave ediyordu. Bence köylüleri sevmek onları doyurmaktan daha iyidir. İnsan doyurduğu bir adamı sevmeyebilir fakat sevdiği adamı doyurmamazlık edemez. Fakat bununla beraber halkın sefaletine, açlığına dayanamadı. Geniş bir propaganda ile işe girişti. Birçok yerlerde aş evleri açtı. Açları doyurdu ve hatta kendi servetinin bir kısmını da bu uğurda harcadı. Bu faaliyet Tolstoy'a aleyhtar olan çevrelerde gürültülere sebep oldu. Zamanın gerici gazeteleri onun halkı hükümet aleyhine isyanı teşvik ettiğini bile yazdılar ve Çar'a Tolstoy'un Suzdal Manastırı'na kapatılmasını teklif ettiler. Alexander III ise bu teklifleri dikkate almadığı gibi emir vererek Tolstoy'u ömrünün sonuna kadar hükümet makamları tarafından hiç rahatsız edilmeden yaşamaya bıraktı. Bu açlıkla mücadele günlerinde Tolstoy, karısına ve çocuklarına karşı daha büyük bir yakınlık duymuştu. Zira onlar da bütün varlıklarıyla bu mücadeleye katılmışlardı. Tolstoy, çocukları arasında kızlarını daha çok severdi ve erkeklerin büyüdükçe kendi fikirlerinden uzaklaşmakta olduklarını üzüntüyle izliyordu. Bilhassa kızları arasında 13. çocuğu Vanişka en çok sevdiği çocuğuydu. Fakat bu güzel kız henüz 7 yaşındayken 1895'te kızamığa tutulup kurtulamayarak öldüğünde Tolstoy'un hayatı yine altüst olmuş ve bu defa da yine ölümü düşünmeye başlamıştır. Ölümden eskisi kadar korkmuyordu. Her olay onu ancak manevi aleme biraz daha yaklaştırıyordu. Mesela 22 Şubat 1901'de Saint-Sinod, Tolstoy'un kilisece aforoz edilmesi kararını verdiğinde bile hiç üzülmemişti. Bu haber ise yıldırım hızıyla bütün Rusya'ya yayıldı ve ancak Tolstoy'un halk tarafından ne kadar sevilmekte olduğunun açıkça görülmesini sağladı. Her gözüktüğü yerde bravolarla, alkışlarla karşılanıyordu. Yaşı 73'ü bulmuştu. Ağır bir hastalığa tutuldu. Tanıdıklarından Kontes Panin Kırım'da Gazpra'daki malikanesine onun emrine vermişti. Seyahat ve hastalığı o kadar gizli tutulmuş olmasına rağmen Moskova'dan Kırım'a kadar gidişi büyük üzüntüye sebep oldu. 1902 Ocağı'nda hastalığı zatürreye ve arkadan fever tifoite döndü. Doktorlar ümidi kesmiş olmalarına rağmen onun kuvvetli bünyesi tamamen bunlara karşı koydu ve iyileşip zinde bir vaziyette Temmuz'da geri Yasnaya Polyana'ya döndü. 1905'te Rus-Japon Savaşı başladığında Tolstoy savaş dolayısıyla Çar Nikolay'ı yüz binlerce adamı beyhude yere ölüme sürüklediği için açıkça eleştiriyordu. Tolstoy'un bu uyarılarına Çar ve hükümeti aldırış etmediği halde bütün Rus toplumu onu haklı görüyordu. Memleketin her köşesinde siyasi tezahürat yapılmaya başlandı. Hatta bu arada St. Petersburg'da çıkan en büyük Rus gazetesi Novaya Vremya başyazarı Suvorin şöyle yazıyordu: "İki çarımız var. Nikola II ve Lev Tolstoy. Bunlardan hangisi daha kuvvetli?" Nikola II, Tolstoy'a bir şey yapamıyor, onun tahtını sallayamıyor. Halbuki Tolstoy hem Nikola'nın hem de hanedanının tahtını yerinden oynatıyor. Zamanında her cephede kendini gösterebilmiş olan Tolstoy, 1908'de 80. yaş gününde yazdığı Rusya'da gizli gizli okunan köylüden öğrencileri asiller sınıfına, ihtiyarlardan genç lise talebelerine kadar herkesin hafızasında yer alan Susamıyorum adlı meşhur makalesini yazdı. Burada bir katilden farksız olan ölüm cezalarını ve bu sırada Rusya'da esmekte olan terör havasını acı acı eleştiriyor ve buna sebep olanları hiç değilse Allah huzurunda suçlu gösteriyordu. O senenin 9 Eylül'ünde 80 yaşını dolduruyordu. Yasnaya Polyana ziyaretçilerle dolup taştı. Rusya'nın en yüksek sanat, edebiyat, ilim adamlarının yanında mütevazi köylüler ve işçiler de onu ziyarete gelmişlerdi. Birkaç gün önce hastalanmış olduğu için Tolstoy bütün bunları gözünde biriken mutluluk yaşlarıyla seyrediyordu. En yakın dostlarıyla beraber yediği akşam yemeğinden sonra uzun uzun ağladı ve bu saadetini kendi gözyaşlarıyla gösterdi. Yatağına girdiği zaman şöhretli piyanist arkadaşı Golden Weiser ona en çok sevdiği Chopin'den 3 parça çaldı. Farkına varamadan hatıra defterine şunları yazmıştı: "Etrafımı çeviren bu kadar haksız bir sefalet içinde manasız ve haksız bir lüks bana her gün daha ağır geliyor. Yasnaya Polyana'daki hayatımı zehirliyor." 1909'da Stockholm'de toplanan barış konferansında bulunmak istediyse de hasta ve zayıf oluşu buna imkan vermedi. 22 Temmuz 1910'da 3 şahit huzurunda yazdığı vasiyetname ile bütün eserlerini en çok dert ortağı olan kızı Aleksandra'ya bırakmıştı. Evliliğinin ilk yıllarından sonra başlayan ve zaman zaman çekilmez bir hal alan aile geçimsizlikleri 8 Kasım'ı 9'a bağlayan gece bir fırtına halinde esti. Evi terke karar veren Tolstoy gecenin saat 4'ünde karısına bir mektup yazdı ve bu mektubunda ona 48 senelik hizmetinden ve arkadaşlığından dolayı teşekkür ediyordu. Kendisi hakkında kötü hislere kapılmamasını da rica ediyordu. Mektubu yazdıktan sonra kızı Aleksandra'yı uykudan kaldırdı. Eşyalarını toplattı, arabasına koşturdu. Yanına doktoru Duşan'ı aldı ve kimseyi uyandırmamak için arabasını evin arkasındaki yollardan geçirerek Yasnaya Polyana'daki evinden çıkıp gitti. Kozelk istasyonundan trene bindi. Üçüncü mevkide seyahat ediyordu. Optina'da trenden indi. Kardeşi Maria'yı rahibe olarak bulunduğu manastırda ziyaret etmek istiyordu. Köyde bir kulübe aradı, bulamadı ve o burada uzun zaman gizli kalabilmesini imkansız görüyordu. Daha şimdiden kaldığı otelin kapısı önünde sivil polisler dolaşmaya başlamışlardı. Bu sırada Yasnaya Polyana'dan kendisini her tarafta arattıkları haberini duydu. Karısının arkasından intihara teşebbüs etmiş olduğunu öğrendi. Tolstoy tam Poskov'dan pasaportlarını alarak Odessa, İstanbul yolundan Bulgaristan'a geçmeye karar verdiği anda kızı Aleksandra arkasından yetişti. Hep beraber geriye dönmek üzere trene bindiklerinde istasyonlardan aldıkları gazeteler Tolstoy'un kaçışını yazıyordu. Astapovo'ya geldiklerinde hasta olan Tolstoy, gar şefinin dairesinde Doktor Duşan tarafından ayrıltılan iki odadan birinde yatırıldı. Hastalanarak Astapovo'daki trenden indiği bütün Rusya ve bütün dünyada duyulmuştu. 15 Kasım'da zatürre olarak teşhis edilen hastalığı onun iki ciğerini birden sarmış ve ağır ağır o iri cüsseyi sağlam yapıyı çöktürmeye başlamıştı. Bütün dostları, karısı ve çocukları, Rusya'nın en büyük doktorları özel bir trenle Astapova'ya geldiler. Çar hükümeti halk arasında çıkması muhtemel karışıklığa tedbir olarak hastanın bulunduğu mıntıkayı sıkı bir polis kordonu altına aldı. Sensinot ise yaptığından pişman olmuş olarak Tolstoy'u kiliseye alma yollarını aramaya koyulmuştu. Ağırlaşan hastaya karısıyla konuşmak isteyip istemediğini sorulduğunda ise adeta sayıklar gibi "kaçmak, kaçmak" diye cevap verdi. Günden güne ağırlaşan hastayı dışarıda çocukları ve karısı bekliyorlar ve son bir defa daha görmek arzusu içinde çırpınıyorlardı. 20 Kasım sabahın erken saatleri, saat 5:20. Hastanın nefesi ağırlaşıyor ve yavaş yavaş bu fani dünyadan göçüyordu. Karısının odaya girmesine izin veriliyor. Bundan tam 48 sene evvel 23 Eylül 1862'de Moskova'da Yasnaya Polyana'da kurulan o mesut yuvanın çöküntüleri hissediliyor ve bu çökme bütün hızıyla hislerini etkiliyordu. Sofya Andreyevna öptüğü alnı gözyaşları ile ıslatıyordu. Etrafta herkes tamamen dikkat kesilmiş bu hazin manzarayı seyrediyordu. Nihayet bu durum dayanılmaz bir hal alınca hiç olmazsa onu son dakikalarında rahat ve sükun içinde bırakmak arzusuyla karısını odadan çıkarıyorlar. Her geçen dakika büyük adamın hareket saatinin yaklaştığını müjdeliyordu. Karısı, bütün çocukları, dostları, doktorlar başucunda toplandılar. Dudaklarına biraz su değdirdiler ve yutkundu. Saat tam sabahın 6:05'i. Oda tamamen sakin. Belki de bu anda duvardaki saat de Rusya için, bütün dünya için olan kaybı bildirdiğinden utanmış, ağır ağır çalışıyordu. Dışarıda sabırsızlık içinde kıvranan büyük bir kalabalık Astapova istasyonunu hınca hınç dolduruyordu. Tolstoy'un yakın dostu meşhur piyanist Golden Weiser odanın penceresini açıp 06:05'teki haberi bekleyenlere ulaştırdı. Öldü. Derin bir sessizlik içinde bekleyenler şapkalarını çıkararak diz çöktüler. Etraftaki bu derin sessizliği hıçkırıkların aksileri bozuyordu. Bu ölüm haberi bütün Rusya'da ve bütün dünyada yayıldı. Defin merasimi 23 Kasım günü Yasnaya Polyana'da yapıldı. Hükümet bütün ulaşım araçlarına el koymuş, fiyatları 10 kat yükseltmişti. Bu yüzdendir ki Tolstoy'un cenaze merasiminde çoğunluğu çevre köylerden olmak üzere adetleri ancak 4-5 bin kişiyi bulan bir kalabalık bulunabildi. Tolstoy mezarına çelenk koyulmasını istememişti. Bunun içindir ki bütün çelenkler arkada bir yük arabasındaydı. Fakat kafilenin başında en önde köylülerin taşıdığı küçük bir çelenk vardı. Tolstoy'un arzusuna ve vasiyetine ters de olsa hiç kimse bu çelenge itiraz edemedi. Zira bu çelengin üzerinde şunlar yazıyordu: Lev Nikolayevich, yaptığın iyiliklerin hatırası kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır. Yasnaya Polyana'nın yetim köylüleri. Tolstoy'un cesedi sağlığında kendi eliyle gösterdiği bir yere, çocukken Yasnaya Polyana'nın en çok sevdiği ve oynadığı gölgeli bir köşesine bırakıldı. Tolstoy ölümüyle değil yalnız Rusya'yı, bütün dünya yazı alemini öksüz bırakmıştı. Bu büyük merasimi, bu büyük kaybı bir kere de o zamanın gazetelerinden A. Yablonovski'nin ağzından dinlemek, Tolstoy'un Cenaze Merasimi adlı makalesini okumak herhalde ayrı bir zevktir. Şahsiyet bakımından Tolstoy. Şahsiyet bakımından Tolstoy'un sanat hayatını üç devreye ayırabiliriz. İnsanın dışını bütün incelikleriyle tespit eden, insan ruhunu en gizli köşeleriyle türlü duyguları içinde erişilmez bir şekilde yansıtmasını bilen bir sanatı vardı. Birinci devresi, Kazaklar, Çocukluk, İlk Gençlik, Gençlik, Sivastopol hikayelerinde görülür. Daha hayatının başlangıcında edindiği izlenimlerinden, hatıralarından meydana gelmiştir. En belirlisi Kazaklar adlı eseridir. Bu romanda yalnız kuvvete inanan ve ona ideal gözüyle bakan, hayatın amacını diğer insanlara hakim olmak şeklinde gören, mücadele ve şiddet peşinde koşan bir insanın ifadesi vardır. İkinci devresi Savaş ve Barış, Anne Karenina gibi olgunluk eserlerini içine alan zamandır. Bu büyük eserlerinde sanat tarzı oldukça değişmiştir. Roman çerçevesi hali genişlemiş, ahlakçılık kendini göstermeye başlamıştır. Üçüncü devresi Tolstoy'un son seneleri, imana sarıldığı Dinim, İtirafım, Ne Yapmalıyım, Kreutzer Sonat, Ölümden Sonra Dirilme gibi dini ve ahlaki eserlerle son bulan devresidir. Tabiata dönmek ve ilk Hristiyanlar gibi yaşamak onun en büyük amacıdır. Bizzat uygulamaya geçer, köylülerle düşüp kalkar, sırtına su fıçıları alıp yalın ayak onları taşır, çift sürer, buğday biçer ve ayakkabıcılık yapar. Tolstoy'un son zamanlarında geçmiş hayatı doğru ve yanlış taraflarıyla gözünün önüne gelmiştir. 2 yıl önce yazdığı Sanat Nedir isimli eserinde sanata kıymet vermemiş, onu düşürmek istemiştir. Bu, o zamanki inançlarından ileri gelmiş olacak. O, iyilik, güzellik birbiriyle bağdaşamaz, kendimizi güzelliğe kaptırırsak iyilikten uzaklaşırız diyordu. Shakespeare ve Beethoven gibi büyük sanatkarların eserlerini anlaşılmıyor diye küçümsemiştir. Halbuki bundan sonra "Hayır, utanıyorum. Beni ne kadar hor görseler yeridir." diyerek pişmanlık bile duymuştur. Hatta teyzesine yazdığı bir mektupta "Bir ayağım çukurdayken böyle ıvır zıvır şeylerle uğraştığım için beni ayıplamayın. Bu gibi önemsiz şeyler zamanımı dolduruyor. Ruhumun fazlasıyla dolu olduğu gerçekten ciddi düşüncelerin yorgunluğunu gideriyor, beni dinlendiriyor." diyerek bazı zamanlar, hiç olmazsa belirli bir zaman için dahi olsa, dini alemden uzaklaşmış ve eserlerinde sanata yer vermiştir. İşte 1898'de başlayıp 1904'te bitirebildiği Hacı Murat'ın da tamamen sanata yer vermiştir. Pushkin kadar Kafkasları seven ve 1851'den Kırım Savaşı'na kadar ömrü o temiz hava, çetin tabiatın ve güzel manzaralı Kafkasların koynunda geçen Tolstoy, uzun yıllar Ruslarla oradaki dağlıların ve Müslümanların mücadelelerini bizzat görmüş ve her olayı gayet yakından takip etmiştir. Lev. Tolstoy, hangi sahada eser verirse versin çeşitli eleştirmenlerin kendine yöneltilmiş kalemlerinden asla kurtulamamıştır. Mesela çok iyi tanıdığı, günlerce evinde misafir olduğu Turgenev'le hiçbir zaman anlaşamamışlardır. Turgenev, bir meslek arkadaşına yazdığı mektupta "Bütün iyi niyetlerime rağmen Tolstoy'a yaklaşmadım. Onun tabiatı bambaşkadır. Onun sevdiğini ben sevmem, benim sevdiğimi o sevmez. Yanında bulunduğum zaman bana sıkıntı gelir. Zannederim ki o da aynı şeyi duyuyor. O büyük adam olursa ben hayran olup onu alkışlayacağım. Fakat uzaktan" demekte ve Rus edebiyat aleminin zirveleri olan bu iki şahıs, ruh ve yaratılış bakımından ayrı iki kutup olduklarını apaçık belirtmektedirler. Tolstoy yalnız kendi milleti üzerinde değil Avrupa edebiyatında bile devamlı etkili olmuştur. Almanya'da Hacı Hikayeleri, Karanlığın Kudreti, Hortlama adlı eserleri çok beğenilmiştir. Alman, Fransız ve İskandinav dillerine çevrilmiş olan eserlerinden bilhassa Üç Ölüm adlı hikayesi Macarca'ya çevrilmiş ve çok beğenilmiştir. Gerek Kreutzer Sonat ve gerekse Üç Ölüm'ün Macaristan'daki yeri bambaşkadır. Dünya edebiyatında özellikle naturalistler ve realistler üzerinde büyük etkisi görülen yazarın bütün eserlerini içeren Moskova ve Leningrad'da iki büyük Tolstoy kütüphanesi vardır. Tolstoy'un eserlerinin önemli bir kısmı da Türkçe'ye çevrilmiştir. Fakat şunu da bir gerçek olarak itiraf etmek lazımdır ki Tolstoy'un hayatı, fikirleri ve eserleri çevrildiği 6-7 dilde uzun uzadıya eleştiri konusu olduğu halde bizde ise yalnız hayranlıklar içinde eserleri tercüme edilmiş ve ancak bu konuda gayet kısa bir ön söz yazılmaktan daha ileriye gidilememiştir ve Tolstoy hakkıyla tanıtılamamıştır. Ayrım sonu, sayfa 44.